Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa çok partili hayata dönüş 1945 yılından itibaren çok partili hayatın yeniden teşekkülü, bu arada yaşanan reformlar ve nihayet 14 Mayıs 1950 ile başlayan hem demokrasinin hem Demokrat Parti'nin 10 yılı ve 27 Mayıs darbesiyle sona eren bu demokrasi tecrübemizin beraberinde 27 Mayıs darbesinin açtığı ve 61 anayasasıyla tahkim edilen vesayetçi sistemin içerisinde kendine alan açan 27 Mayıs'tan sonra ortaya çıkan darbeci, cuntacı grupların faaliyetlerini ele alıyoruz. 1965 yılına kadar geldik. 1965 yılında seçimlerde Türkiye seçmeni Türkiye'nin içine girdiği ve adeta milletin reşit olma vasfının elinden alındığı bu 27 Mayıs darbesi sonrası dönemdeki vesayet sistemine son verecek ve yolundan çıkan, mecrasından çıkan demokrasiyi yeniden mecrasına oturtacak bir karar verdi. Milli bakiye sistemiyle tek başına iktidar olmasını, siyasi partilerin tek başına iktidar olmasını engelleyen ve böylece bir yandan vesayet sisteminin bir aracı olarak planlanan ve hayata geçirilen Cumhurbaşkanı'nı, diğer taraftan Cumhurbaşkanı ile beraber hareket edeceği varsayılan bürokratik zümrelerin, kurumların önünün açılacağı, dolayısıyla seçilmiş iktidarın alanının giderek daraltılacağı. Bu arada bu da yetmiyor. 27 Mayıs ile beraber ortaya çıkan cuntaların hükümeti, meclisi, seçilmiş otoriteyi sıkıştıracakları bir dönem yaşanmıştı. Seçmen aslında bunu çok açık, net bir şekilde sona erdirecek bir karar verdi. Küçük partileri koruyan, işte tek başına iktidar çıkmasını engellemek için planlanmış olan milli bakiyeli seçim sistemine rağmen Adalet Partisi %52,5 oy aldı. Aslında bir önceki seçimlerde de seçmenin kararı aşağı yukarı buydu. Demokrat Parti geleneğinden gelen partiler daha çok oy almışlardı. O zaman bu bahsettiğimiz çerçeve içerisinde bir yandan Cumhurbaşkanlığına seçimine müdahale etti bu cuntacı darbeci gruplar. Diğer yandan da Başbakanlığın ve dolayısıyla hükümetin teşekkülüne müdahale ettiler ve tabii mecrasında akmasını engelleyerek seçimlerden sonra oluşan meclisin Cumhurbaşkanlığına darbenin liderliğine getirilmiş olan Cemal Gürsel, Başbakanlığa da uyu yetmediği halde sağ partilerin desteğiyle başbakan yapılan İsmet İnönü getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, ama İsmet İnönü bu dönemde bir yandan cuntacılarla mücadele etmek durumunda, bir yandan bu yeni ortaya çıkan hali bir sistematiğe oturtmak durumunda kaldı. Gerçekten çok zorlandı ve bu arada hem 27 Mayıs'ın hem de 27 Mayıs'tan sonra yaşanan bu cuntacı, darbeci grupların yaptıklarından sorumlu tutuldu ve seçmen nezdinde bunun faturasını ödedi. Hem CHP hem de İsmet İnönü'ye ağır bir maliyeti oldu. 65 seçimlerinin arkasında da bu vardı. Ama geçtiğimiz hafta konuştuk. Böyle olmasına rağmen bu cuntacı, darbeci grupların ağırlığı, Cumhurbaşkanı'nın vesayet sisteminin ideolojisi ve kurumları adına hükümet üzerinde tahkim kurma gayretleri, nihayet bu vesayet kurumlarının, bürokratik zümrelerin seçilmiş hükümete yönelik önümüzdeki programlarda anlatacağımız hiç de normal bir demokraside olmayacak kural dışına çıkmış saldırganlıkları bu dönemi bu büyük oya rağmen çok zor bir dönem haline getirdi. Şimdi buraya bir müsaade ederseniz virgül koyalım ve bu hafta 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Yaklaşık 41 sene önce 1980 yılında 12 Eylül'de bir darbe gerçekleşti. Bu 27 Mayıs'ta başlayan güzergahı anlamak ve çıkmazları tespit etmek bakımından önemli bir ileriye sıçrama ve o ileriden bir daha bu dönemlere bakma imkanını bize veriyor. 12 Mart'ta böyle bir imkan vermişti. Hatırlayacaksınız 9 Mart, 12 Mart üzerine olup bitenleri konuştuk ve hem 9 Mart, 12 Mart'ı anlamaya çalıştık hem de bu geçtiğimiz tarih boyunca olup bitenlerle, çünkü netice itibariyle bir tür tırnak içerisinde kaçınılabilir ama kaçınamadığımız bir sonuç olarak 12 Mart darbesi gerçekleşmişti. Aynı şekilde 12 Eylül darbesi de bu şekilde gerçekleşti. Hatırlayalım, 12 Eylül'e giderken bu bahsettiğimiz sistematik içerisinde 27 Mayıs darbecilerinin kurduğu düzen devam ede geldi. Yani bir yandan Cumhurbaşkanı 27 Mayıs darbecilerinin ve 61 Anayasasını yapanların misyonunu uygulamaya devam etti. Cemal Gürsel'in yerine Cevdet Sunay geldi. Onun yerine yine ve 9 Mart'ta rol sahibi olan Genelkurmay Başkanı yerine CHP ile Adalet Partisi işbirliği yaparak bir başka emekli askeri getirdiler. Fahri Korutürk'ü. Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığında bu dönem yönetildi. Bir yandan 12 Martçıların hakimiyet kurması istemesi bu şekilde engellenmiş oldu siyasi sistem üzerinde. Diğer yandan da başka bir asker üzerinden başka bir alan açıldı. Yine bu vesayet ideolojisine, vesayet kurumlarına. Yani öyle bir hava oluşmuştu ki değerli dinleyiciler, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak denir ya. Yani evet, belki bu sefer doludan kaçtınız ama yağmura tutuldunuz. Netice itibariyle siyasetin üzerinde böyle müthiş bir tazyik oluşmuştu. Bu tazyiğe CHP ile Adalet Partisi işbirliği yaparak karşı çıktı. O zaman bu işbirliği kıymetliydi muhakkak demokrasinin korunması açısından. Evet, bu dönemde 12 Mart'tan sonra siyasi istikrarın bozulduğu, çünkü 12 Mart'ı konuşmuştuk. Adalet Partisi bu dönemde çok başarılı bir büyüme ve büyümeye mukabil enflasyon oranı yakalamasına rağmen bu tür müdahalelerin de tesiriyle aynı zamanda işte kendi geleneğini devam ettiremeyen Demokrat Parti geleneği içerisindeki tartışmalar ve kırılmalar yüzünden bölündü. Adalet Partisi'nin bölünmesi tek başına iktidarı zorlaştırdı. Bu bölünmeler bu manada vesayet sisteminin ve o vesayet sistemini kuranların arzusunun da bir devamıydı. Çünkü tek başına iktidarın çıkmaması demek, sistemin içerisinde bir yandan Cumhurbaşkanı'nın, diğer taraftan vesayet kurumlarının ve aynı zamanda o vesayet kurumlarının arkasında onlara nefes veren 27 Mayısçılar başta olmak üzere muhtelif cuntacı grupların ağırlıklarının, gayrimeşru odakların ağırlıklarının artması anlamına geliyordu. Nitekim buradan itibaren böyle bir süreç yaşandı. Bu süreç karşısında işte koalisyonlar dönemi karşımıza çıkmaya başladı. Koalisyon dönemleri de bu bahsettiğimiz zeminde gelişti ve koalisyonların görünmeyen ortağı bu Cumhurbaşkanı'ndan vesayet kurumlarına kadar bu vesayet sistemiydi. O yüzden de koalisyonlar ciddi manada tıpkı bu 61'den sonra çok partili hayata dönülmesiyle beraber İsmet İnönü'nün yaşadığı yükle karşı karşıya kaldı. Koalisyonlar bu dışarıdan ortakların yükünü de taşıdılar. Bu yük de onları yıprattı. Bu aslında genel olarak siyaseti de yıprattı. Yani şöyle düşünün. Bir yandan bu görünmeyen ortaklar siyasete müdahale ediyorlar ama yapılan her hatanın bedeli netice itibariyle meşru olarak siyaset yapan, hükümet kuran, hükümet eden ya da muhalefet yapan meclisin ve hükümetin üzerine kesiliyor. Fatura onlara kesiliyor. Çünkü görünmeyen ortaklar bir yandan da bu görünmeyen ortaklar olarak yaptıklarını kamuoyuna hükümetin başarısızlıkları olarak takdim edecek bir medya sistematiğine de sahipler. Bu 74'teki affı takiben 12 Mart darbesinin arkasında bulunan o 9 Martçı siyasi şiddet hareketlerine karışmış olan gruplar affedildi. Bu gruplar yeniden örgütlenmeye başladılar. Tabii bu affın ve bu örgütlenmenin ötesinde daha önemli bir şey, bu örgütlerin siyasi şiddet hadiselerinin bu affla beraber adeta bir meşrulaştırılması söz konusu oldu. Yani aftan ve oradan çıkan kadrolardan daha mühim olan buydu. Bu da tabiatıyla beraberinde bu koalisyon ve istikrarsızlık ortamında bu örgütlerin etki alanını artırdı. Ve bu etki alanının içerisinde bu örgütler geçmişte olup bitenlerden adeta hiç ders almamışçasına yeniden ve bu sefer daha büyük, daha fazla şiddet hareketlerine yöneldiler. Ve bu gruplar kendilerini eğer 12 Mart'tan farklı olarak şunları şunları yaparsak, 12 Mart öncesinde 9 Mart'ta başaramadığımız şiddet yoluyla, darbe yoluyla iktidara gelişimizi bu sefer darbe devrim karışımı yeni bir formülasyonla hayata geçirebiliriz düşüncesindeydiler. Bu tabiatıyla siyaset dünyasını büyük ölçüde zedeledi ve dediğimiz gibi 60 darbesiyle sarsılan devlet içerisindeki meşruluk anlayışı, kurumlar arası iletişim, hukuk yapısının çöküşü, ordu başta olmak üzere güvenlik kuvvetlerinin bütün bu olup bitenlerden etkilenerek parçalanmış olması, insicamını yitirmiş olması ve aynı zamanda hükümete bağlı olarak iş yapma disiplinini kaybetmiş olması hükümetlerin işini çok zorlaştırdı. Burada size hatırlatmak isterim. Rahmetli Demirel o dönemde başbakanlık yaptı. İşte 65'te tek başına iktidara gelmiş olan, daha önce başbakan yardımcılığı yapmış olan, nihayet cumhurbaşkanlığı da yapmış olan, defalarca başbakanlık yapmış olan Süleyman Demirel 12 Eylül darbesine giden süreçte genelkurmaya, üstelik sık yönetim de var. Yani dolayısıyla güvenlik işlerinin bir kısmını sık yönetim ilan edilen yerlerde tamamını ordu gerçekleştiriyor hükümetin talimatıyla. Rahmetli Demirel Silvan'a bir komando Tugay'ın gönderilmesini emretti ve genelkurmay başkanlığı, yani bu emri bir senenin üzerinde bir zamanda uygulamadı. Yani düşünün. Hükümet kuruyor. Hükümeti yönetiyor. Ordu hükümete bağlı ve ordudan istifade ederek şiddet hareketlerini sona erdirmek istiyor hükümet. Bunun için sık yönetim ilan etmiş. Başbakan bu çerçeve içerisinde ordunun sık yönetim kuralları içerisinde terörle mücadele edebilmesi, terörü gerçekleştiren örgütlerle mücadele edebilmesi için bir komando tugayını işte Silvan'a olayların arttığı yere göndermek istiyor ve netice itibariyle bu emri yerine getirilmiyor. Ta ki 12 Eylül darbesine kadar. Yani bu fevkalade önemli bir bence hadise. Bu şunu da gösteriyor bize maalesef. 12 Eylül darbesinin önemli isimlerinden, komutanlarından birisi olan Orgeneral Bedrettin Demirel, biz darbenin olgunlaşması için bir yıl bekledik diyor. Yani bir yıl önce darbe yapmak kararı alıyorlar ve darbenin olgunlaşması, darbenin kabul edilebilir hale gelmesi için olayların yükselmesini bir yıl bekliyorlar. Ne demek bu? Yani işte rahmetli Demirel'in emrinin yerine getirilmemesinin gerekçesi. Ama sadece Silvan için mi geçerli bu? Hayır. Sık yönetim olduğu halde terörle, şiddetle, bu örgütlerle mücadele edilmeyen her yer için geçerli, Türkiye için geçerli. Dolayısıyla şöyle garip bir durum oluyor değerli dinleyiciler. Hükümet terörle mücadele etmek için elinden geleni yapıyor. Anayasal müesseseleri kullanıyor sık yönetim gibi. Bu çerçeve içerisinde orduya emir veriyor. Fakat ordu sadece hani komando tugayı göndermeyerek değil, ne yazık ki yani sık yönetimin olduğu yerlerde de üzerine düşeni, icap edeni yapmıyor. Niye? Çünkü onlar bu marifetle bu işin çözülmeyeceğini, ancak bir darbe yönetimi altında bu işin çözülebileceğini değerlendiriyorlar. O yüzden de darbeyi olgunlaştırabilmek için, darbeye yol açabilmek için olayların artmasını, böylece olayların artması suretiyle halkın kendilerine hak vermesini, hükümetin aleyhinde bir noktaya gelmesini bekliyorlar. 12 Eylül'ün, ne yazık ki daha önceki 12 Mart'ın hikayesinin bir perspektifi de bu. Tabiatıyla bu tür sosyal siyasi hadiseleri tek bir aktöre, tek bir planlamaya indirgeyemeyiz. Ama bu söz, bu yaklaşım olmadan da açıklayamayız. Bu fevkalade önemli. Bu daha sonraki dönemlerde de ne yazık ki darbecilerin kullandığı argümanlardan, mantıklardan birisi ola gelecektir. Şimdi 12 Eylül öncesini, hadiseleri bilmeyenler için anlatmak gerçekten kolay değil. Ben şahsen o dönemi bir çocuk olarak yaşadım. Yani 67 doğumluyum ve 13 yaşındaydım. Ama fark edecek kadar yaşadım. Yani düşünün, bu özellikle sağa sola gidildiğinde, yani memleketin muhtelif yerlerine gidildiğinde bazı yerlerin adeta örgütlerin kontrolünde olduğu, örgütlerin kimlik kontrolü vesaire yaptığı, yani o da hani bu örgütlerin olağanüstü bir gücü olmadığını 12 Eylül günü gördük. Ama bunlara böyle bir yol açıldığını görüyoruz. Keza bu örgütlerin üniversitelerden liselere, hatta ortaokullara kadar örgütlenmeye başladığını görüyoruz. Ben o dönemde ortaokulda buna benzer örnekleri hani kendi ortaokulumdan hatırlıyorum. Keza mahallelerde, sokaklarda böyle örgütlenmeler söz konusuydu. Yani mesela biz o 12 Eylül olduğunda Bursa'daydık. O 12 Eylül darbesinden önceki günleri gerçekten anlamak, anlatmak mümkün değil. Bursa'nın en bilinen yerleri böyle asılmış bombalı pankartlar, artan hadiseler, dolmuş taramalar, sokak ortasında terör faaliyetleri, güpegündüz terör faaliyetlerinin olduğu bir dönemdi. Ve insanlar aslında bir yandan da şunu da söylemek lazım. Bütün bu gayretlere, yani darbenin olgunlaştırma gayretlerine rağmen aslında darbelerin memleketi, Türkiye'yi, devleti geriye götürdüğünün farkındaydı. Ben bunu mesela çok yakından kendi evimden biliyorum. Çünkü ben 12 Eylül darbesinin olduğu gün erken kalkmıştım ve radyoyu açtığımda darbe olduğunu öğrendim. Bu önemli hadiseyi annemle babama söylemem gerektiğini düşündüm. Onları uyandırdım. Mesela babamın ilk sözü eyvah oldu. Memleket 10 yıl daha geriye gitti oldu. Hani her 10 yılda bir darbe yapılır ya. Yani böyle düşünen, bunu değerlendiren, babam yalnız değildi, bir kamuoyu vardı. Ama işte o kamuoyunun bu düşüncesini özellikle kırmak için, yıkmak için böyle bir darbeyi olgunlaştırma süreci yaşandı. Bir şey daha ifade etmek isterim. Bu darbeyi olgunlaştırmanın önemli gerekçelerinden bir diğeri de mesela işte yine o gün sabahleyin annemin sorusu oldu. Kim yaptı acaba dedi. Bir grup mu yapmış yoksa hepsi beraber mi yaptı ordunun? Neden bunu dedi? Çünkü biliyoruz ki 27 Mayıs'tan itibaren işte gruplar, hizipleşmeler, cuntalar var ve millet de bu cuntaların 27 Mayıs vari yeniden bir şey yapmasından endişe ediyor. Evet, bu 27 Mayıs'ta girdiğimiz güzergahtan 12 Eylül'ün doğması anlaşılabilir ve 12 Eylül'den 27 Mayıs'a baktığımızda da 27 Mayıs'ın ne kadar melanet mecralarını açtığını, darbeden anası olduğunu bir kere daha görmek mümkün. Haftaya 65 yılından devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.